Bugün popüler psikoloji alanında çok konuşulan önemli bir eseri. Beyhan Budak'ın Kendine İyi Davran Güzel İnsan kitabını mercek altına alacağız. Beyhan Budak'ın Kendine İyi Davran Güzel İnsan kitabı, insanın kendisiyle kurduğu ilişkiyi ruh sağlığının başlangıç noktası sayıyor. Çocukluktan taşınan yaralar, değersizlik duygusu, aşırı düşünme, zehirli ilişkiler, sınır koyma, kabullenme ve değişim gibi konular günlük hayatın içinden örneklerle ele alınıyor. Eser, sürekli mutlu olmayı değil, duyguları tanımayı, kendine adil davranmayı ve değiştirilebilecek alanlarda küçük adımlar atmayı öneriyor. Önemi de burada yatıyor. Okuru kusursuz birine dönüştürmeye çalışmıyor. Kendi içindeki sağlıklı sesi yeniden duymasına yardım ediyor. 1. Bölüm. Başlangıç. Kendine iyi davranmak ne demek? Yazara göre insan hangi yola çıkarsa çıksın başlangıç noktası kendisi olmalıdır. Ruhsal yaralar çoğu zaman bedendeki yaralar kadar görünür değildir. Aileden alınan ya da alınamayan sevgi, güven ilişkileri, travmalar ve yıllar içinde geliştirilen savunmalar, bugünkü tepkilerin içine karışır. Bu nedenle değişimin ilk işi, dışarıdan yeni bir hayat satın almak değil, acının kaynağını bulmaktır. Kendine iyi davranmak bencillik, sorumluluktan kaçış ya da her isteğini haklı görmek değildir. İnsanın kendisine adaletli, anlayışlı ve şefkatli yaklaşmasıdır. İçimizdeki sağlıksız ses yine yapamadın, değersizsin derken sağlıklı taraf daha ölçülü konuşur. Zorlandın ama bu tek olay senin tamamını anlatmıyor. Güzel insan sözü de kusursuz bir kişiyi değil, herkesin içinde korunmayı bekleyen bu iyi ve sağlıklı yanı anlatır. İlk pratik yavaşlamaktır. Hayat hızlandıkça kişi huzursuzluğunu alışverişle, seyahatle, görünüşünü değiştirmekle ya da bir ilişkiye tutunmakla gidermeye çalışabilir. Kısa süreli rahatlama geçince aynı eksiklik geri gelir. Çünkü sorun içerideyken çözüm yalnızca dışarıda aranmıştır. Bir defter tutmak, telefonun dikkat dağıtıcı sesini kısmak ve insanın hayatındaki kalabalık odayı dürüstçe incelemesi bu yüzden önemlidir. Boş bardak benzetmesi, bastırılan duyguların nasıl biriktiğini gösterir. Haksızlık, yas, öfke ve kırgınlık ifade edilmezse bardağın tahliye kanalları tıkanır. Biriken yük bedensel ya da psikolojik alarmlarla kendini duyurabilir. Buradaki basit kontrol sorusu şudur. Bunu gerçekten tercih ettiğim için mi yapıyorum, yoksa hayır diyemediğim için mi? Arkadaşına yardım etmek içinden geliyorsa tercihtir. Sevgisini kaybetme korkusuyla kendi ihtiyacını ezerek gidiyorsan zorunluluğa dönüşmüştür. Birleşik bardaklar kuralı hayat alanlarının birbirinden kopuk olmadığını anlatır. İş iyi giderken kişinin içindeki değersizlik duygusu taşmışsa, bu yük ilişkilere ve başarı algısına da sızar. Bu yüzden görünen her soruna ayrı ayrı koşmak yerine saklanmış fili, yani asıl yarayı bulmak gerekir. Hangi insanın yanında, hangi ortamda ve ne zaman daraldığını yazmak, güvendiğin birinden geri bildirim almak bu fili görünür kılabilir. Düşünceler konusunda en önemli ayrım işlevsel düşünce ile zihinsel geviş getirme arasındadır. Çözüm üreten düşünce işe yarar. Aynı sahneyi defalarca döndürmek ise yalnızca enerji tüketir. Beyaz ayıyı düşünme deneyi, düşünceyi zorla kovmanın onu güçlendirdiğini gösterir. Çözüm, düşünceyle güreşmek değil, yeni bilgi kalmadığını fark edip dikkati işe, yürüyüşe, sohbete ya da başka bir somut davranışa çevirmektir. Duygular da gerçekliğin kendisi değildir. Öfkeli anda işten ayrılmak yerine kararla duygu arasına bir saat, mümkünse birkaç gün koymak birçok pişmanlığı önler. Bu bölümün en sağlam hatırlatması, bu da geçer cümlesidir. Acı da sevinç de kalıcı değildir. Geçmişte benzer bir sorunu nasıl atlattığını yazmak, yeni bir sıkıntıda kendi eski ve tecrübeli sesini yanında bulmanı sağlar. Yaşadığın acıyı yalnızca bahtsızlık diye okumak yerine ondan ne öğrendiğini görmek, yaranın varlığını inkar etmeden ona bir anlam kazandırır. 2. Bölüm. İlişkiler, sınırlar, zehirli insanlar ve iyi dostlar. İlişkiler bölümünün ilk itirazı el ilem ne der? Baskısınadır. İnsanların çoğu senin koşullarını uzun uzun tartıp konuşmaz. Öylesine yorum yapar. Yapıcı eleştiri çözüm ve alternatif sunar. Boş konuşma ise yalnızca seçimini küçümser. Üstelik kendini başkalarının gözüyle ölçüyorsan termometren bozuk olabilir. Kıskanç, kontrolcü ya da kendi yaralarıyla konuşan birinin hükmü senin gerçek değerini göstermez. Herkes tarafından sevilme isteği, insanı kendi renginden uzaklaştırır. Bazı insanların seni sevmemesi bir kusurlu olma kanıtı değil, uyumsuzluğun doğal sonucudur. Dikkatini sürekli seni reddedenlere verirsen yanında duranları görünmez kılarsın. Enerjiyi umutsuz ilişkilere akıtmak yerine, seni destekleyen az sayıdaki insana emek vermek daha besleyicidir. Has daire tekniği, insanları yakınlık derecelerine göre halkalara yerleştirmeyi önerir. En iç halkadaki biri sözleriyle ve tavrıyla seni çok daha güçlü etkiler. Bu alan doğuştan aileye verilmiş olabilir. Yetişkinlikte ise kimin merkezde kalacağına sen karar verirsin. Zarar veren birini fiziksel olarak hayatından çıkaramıyorsan bile onun yorumlarını mutlak gerçek saymayarak, görüşme sıklığını azaltarak ve kendini ispatlamayı bırakarak zihinsel mesafe koyabilirsin. Zehirli insan yalnızca açıkça kötü davranan kişi değildir. Ani soğukluklarla seni suçlu hissettiren, senin iyiliğin için diyerek yönlendiren, her kararını açıklamak zorunda bırakan, ilişkinin bütün emeğini senden bekleyen, çözüme yanaşmadan sürekli drama boşaltan, heves kıran ya da kıskançlığını eleştiri kılığına sokan kişi de aynı etkiyi yaratabilir. Çözüm onu teşhis edip damgalamak değil, sende bıraktığı etkiyi tanımaktır. Bir görüşmeden sonra sürekli tükenmiş, suçlu veya yetersiz hissediyorsan mesafeyi yeniden ayarlaman gerekir. Yeni insanlara açılan üç kapıdan söz edilir. Kilitsiz kapı herkesi hemen içeri alır ve hayal kırıklığına açıktır. Çok kilitli kapı kimseye şans vermez ve yalnızlaştırır. Gözetleme deliği olan tek kilitli kapı ise güveni zamanla kurar. Yeni tanıştığın birini doğrudan has dairene değil, dış halkaya almak. Tutarlılığını gördükçe yaklaştırmak sağlıklı orta yoldur. Yalnızlık da bir kusurlu olma hükmü değildir. Tek başımaysam sevilmiyorum düşüncesi kişiyi, kendisine iyi gelmeyecek insanlara muhtaç eder. Bunun yerine tek başına kafeye gitmek, sinemaya bilet almak, parkta yürümek ya da gönüllü bir çalışmaya katılmak yararlı olur. İlk deneme keyifli olmayabilir. Amaç hemen mutlu olmak değil, tek başıma da yaşayabilirim kasını geliştirmektir. İnsanlar ihtiyacını zihin okuyarak anlayamaz. Yardım istememek, kırıldığını söylememek ve sonra görülmediğin için öfkelenmek ilişkide olumsuz enerji birikimine sebep olur. Umuyorum yerine istiyorum demek gerekir. Aynı şekilde aşırı fedakarlık da sevgi kazanmanın gizli bedeline dönüşebilir. Bir iyiliği yapmama ihtimali yoğun suçluluk yaratıyorsa, orada tercih değil zorunluluk vardır. Merhamet kapasitesi sınırsız değildir. Herkesin yükünü taşımaya çalışmak, insanı kendi yarasına gösterecek şefkatten mahrum bırakır. Eleştiri geldiğinde önce kimin konuştuğuna, sonra içeriye bakılmalıdır. Bu kötü olmuş gibi genel bir söz karşısında neresi, neden ve ne öneriyorsun diye sormak eleştiriyi somutlaştırır. Cevap yoksa amaç iyi niyetli olmayabilir. Haksız eleştiride uzun savunmalara girmek yerine geri bildirimin için teşekkür ederim. Ne önerirsin? Demek tartışmanın ateşini düşürür. Hayır demeyi öğrenmek için anında cevap vermemek, kişisel ilkeler belirlemek ve küçük denemeler yapmak kullanışlıdır. Pazar gününü kendime ayırırım ya da kredi kartımı kimseye vermem gibi önceden verilmiş kararlar, anlık suçluluğun hükmünü azaltır. Sağlıklı sınırlar hem kendini hem ilişkiyi korur. Sonunda mesele kalabalık bir çevre kurmak değil. Kimin kurdun, kimin yurdun olduğunu anlayıp birkaç iyi insanı ihmal etmemektir. 3. Bölüm. Kabullenme, geçmişi bırakmak ve yeterince iyi olmak. Kabullenme bölümünde geçmiş, sürekli yeniden oynanan bir mahkeme olmaktan çıkarılır. Neden ben? Keşke gitmeseydim ve bunu nasıl yaptılar? Soruları cevap üretmediğinde zihni olayın yaşandığı güne bağlar. Geçmiş değişmez. Değişebilen şey onun bugünü yönetme gücüdür. Duyguları güvenilir biriyle konuşmak ya da yazmak, yıllardır içeride büyüyen hayaletin sesini azaltır. Kintsugi benzetmesi burada özel bir yer tutar. Japonların kırılmış bir kaba altınla onarması gibi, insan da kırıklarını saklamak yerine onları hikyesinin değerli çizgilerine dönüştürebilir. Bu, kötülüğü güzel göstermek değildir. Yaranın seni bütünüyle defolu ilan etmesine izin vermemektir. Affetmek de yapılanı onaylamak ya da kişiyi yeniden hayatına almak değil, zihindeki bitmeyen savaşı bırakmaktır. Kendine şefkat, hatayı görmezden gelmek değildir. Aynı hatayı yapan sevdiğin birine nasıl konuşacağını düşünmek iyi bir ölçüdür. Ona insanlık hali, buradan ne öğrenebiliriz? deyip kendine sen zaten beceriksizsin diyorsan adalet terazisi bozulmuştur. İnsan kötü biri olduğu için değil, sınırlı bilgiyle yanlış seçimler yaptığı için hata yapabilir. Mükemmeliyetçilik çoğu zaman kaliteyi yükseltmekten çok başlamayı engeller. İlk taslağı kusursuz yazmaya çalışmak yerine bitene kadar geriye dönmemek, işi mükemmel değil yeterince iyi tamamlamak gerekir. Başarısızlık kişilik özelliği değildir. Belirli bir denemenin sonucudur. Kendine başarısızlık hakkı tanımayan kişi riskten kaçar. Oysa başarısızlığına şefkat göstermek, yeni bir deneme için cesaret yaratır. Aktif kabullenme, mücadele etmeden boyun eğmekten farklıdır. Elinden geleni yaptıktan sonra değişmeyeni kabul edip, "Şimdi ne yapabilirim?" sorusuna geçmektir. Üç alanda uygulanır. Kendi kapasiten, başka insanların değişmeyen özellikleri ve başına gelen olaylar. Her şeyi yapamayacağını kabul etmek güçsüzlük değil, enerjiyi gerçek yeteneğine yöneltmektir. Bir insanı yıllarca değiştiremediysen iki dürüst seçenek kalır. Onu bu haliyle sevilebilir bulup beklentiyi düzenlemek ya da mesafe koymak. Hayatın tamamını kontrol edebileceğimiz düşüncesi de hatalıdır. Kiraz ağacını elma vermediği için suçlamak nasıl anlamsızsa, yapına uymayan bir alanda kendini acımasızca zorlamak da öyledir. Bazen güçlü, bazen güçsüz olabilmek insan doğasının parçasıdır. Aynı gerçek duygular için geçerlidir. Sürekli mutlu olmak zorunda değilsin. Hüzün, öfke ve kaygı başarısızlık değil. Dikkate alınması gereken işaretlerdir. Olmasını çok istediğin bir şey hayatın merkezine yerleştiğinde, kapının önünde zil bekler gibi bütün gününü tüketebilirsin. Yapılacak bir şey kalmadıysa hayatın öteki odalarına dönmek gerekir. Bazı acıların hızlı çözümü yoktur. Yalnızca sabredilir. Bazen de insan, geçmişini ya da ailesini saklayıp olmadığı biri gibi davranarak yorulur. Kendi gerçeğini kabul etmek gösterişli bir maskeden daha sakin, daha kalıcı bir güç verir. Dördüncü bölüm. Değersizliği yenmek ve kendi değerini yeniden keşfetmek. Değersizlik çoğu zaman çocuklukta çağlarında doğar. Çocuk, anne babasının sevgisizliğini onların kapasitesiyle değil kendi kusuruyla açıklar. Beni sevmiyorlarsa sevilmeye layık değilim. Bu eski hüküm yetişkinlikte de eleştiri, reddedilme veya başarısızlıkla tetiklenebilir. İlk çalışma, hangi kişinin yanında ve hangi olaydan sonra değersizlik duygusunun yükseldiğini not etmektir. Hissetmek, gerçek olmakla aynı şey değildir. Geçmişte işe yarayan savunmalar, bugün başa bela olabilir. Çocukken alay edilince saldırganlaşmak kişiyi korumuş olabilir. Yetişkinlikte en küçük eleştiriye öfke patlaması yaşatabilir. Değişim için tetikleyici ile tepki arasına zaman filtresi konur. Önce bekle, sonra öfkenin bugüne mi, eski yaraya mı ait olduğunu değerlendir. Gerekirse sağduyusuna güvendiğin birinden görüş ALV. Öğrenilmiş iyimserlik 3 alışkanlık önerir. Kötü dönemi kalıcı saymamak, bir alandaki başarısızlığı bütün hayata yaymamak, olumsuzluklarda çevresel etkenleri, olumlu sonuçlarda kendi emeğini de hesaba katmak. Örneğin bir sınavın kötü geçmesi ben başarısızım değil, bu sınavda istediğim sonucu alamadım diye okunur. Dil biraz değişir, fakat benlik üzerindeki hüküm bütünüyle farklılaşır. Başka insanların dışarıdan pürüzsüz görünen hayatı, içerideki gerçeği göstermez. Herkes kendi derdini bilir ve çoğu kişi başkasını dertsiz sanır. Sosyal medyada insanların seçilmiş en iyi anlarını kendi sıradan günlerinle kıyaslamak mutsuzluk virüsünü besler. İlham almak başka, kendi değerini başkasının vitriniyle ölçmek başkadır. Kişiliğin kaynak kodu, sorgulamadan doğru kabul edilen temel kurallardır. Kimseyi reddetmemeliyim, hata yaparsam değersizim, insanlara yaklaşırsam zarar görürüm. İlişkiler, başarısızlık, adalet ve kendilik algısı hakkında bu cümleleri yazmak görünmez kodları açığa çıkarır. Her kod zararlı değildir. Fakat hayatı daraltanların değişmez gerçekler olmadığını anlamak özgürlüğün ilk basamağıdır. Kelimeler de bu kodu besler. Sürekli şikayet, dedikodu ve küçümseme, zihne gizli telkin verir. 15 günlük bir şikayet orucu uygulayarak söz ağızdan çıkmadan bunu söylemek bir işe yarayacak mı? Filtresinden geçirme işlemi kelimelerin gücünü lehimize çevirebilir. İçerideki acımasız ses ise ejderha diye adlandırılır. Yine başaramayacaksın dediğinde onunla tartışmak yerine ejderha konuşuyor diyerek sesi kendinden ayırmak, sağlıklı tarafın karar vermesine yer açar. 5. Bölüm. Tünelin ucundaki ışık, değişim anahtarı. Son bölüm değişimi büyük bir coşku patlaması olmaktan çıkarıp günlük bir çalışmaya dönüştürür. Yıllarda oluşan alışkanlıkların birkaç günde çözülmesi beklenemez. İlerleme çoğu zaman 2 adım ileri, 1 adım geridir. Geri dönüşler bütün emeğin boşa gittiğini değil, eski düzenin kendini hatırlattığını gösterir. En güvenilir yöntem küçük, tekrarlanabilir bir adım seçmek ve onu sürdürmektir. Gerilim köprüsü, yeni davranışın ilk günlerde neden yanlışmış gibi hissettirdiğini anlatır. Hayır demeye başlayan fedakâr kişi suçluluk, yalnız kalmaya alışan biri huzursuzluk, bağımlılıktan uzaklaşan kişi yoksunluk yaşar. Bu gerilim tehlike kanıtı olmaktan ziyade alışkanlığın direncidir. Köprüde biraz daha kalındığında şiddeti azalır. Kullanılmayan güç de insana yük olur. Yetenek yalnızca zihinde taşındığında, isteseydim yapardım pişmanlığına dönüşür. Sonuç garanti değildir. Değerli olan hakkını vererek denemektir. Burada hırs ile azim ayrılır. Hırs içsel boşluğu başarıyla kapatmaya çalışır. Doymak bilmez ve yalnızca sonuca bakar. Azim ise istikrarlıdır. Sürecin tadını çıkarır ve başkalarını ezmeden ilerler. Yavaşlamak, değişimin parçasıdır. Hayatı doldurulacak bir skor kartına çevirmek, yol boyunca görülecek manzaraları kaçırır. Bazen sıkılmak, hiçbir şey yapmamak ve yalnızca bulunduğun yerde kalmak gerekir. Öte yandan değişim, çevrenin alıştığı düzeni bozacağı için bir miktar uyumsuzluk da ister. Her şeye evet diyen biri sınır koymaya başladığında bencillikle suçlanabilir. Bu tepki yanlış yolda olduğunu değil, eski sistemin sarsıldığını gösterebilir. Değişim yalnızca zihinde tamamlanmaz. Dışarıdan içeriye de işler. İstek gelmesini beklemek yerine kısa bir yürüyüşe çıkmak, bir arkadaşla görüşmek ya da yarım kalan işe 10 dakika başlamak, duygunun sonradan değişmesine yol açabilir. Tohum zihinde atılır. Can suyu davranışla verilir. Aksini hissetsen de daha önce sakin kafayla doğru bulduğun davranışı uygulamak, yeni alışkanlığın temelidir. Her insanın bir arka bahçeye ihtiyacı vardır. Para ya da sonuç üretmeyen, yalnızca ruhu tazeleyen uğraşlar. Çiçek yetiştirmek, eski bir eşyayı boyamak, sokak fotoğrafı çekmek veya yürümek aktif dinlenmedir. Hayat yalnızca görevlerden oluştuğunda insan kurur. Küçük bir arka bahçe, yola devam etmek için boşalan bataryayı doldurur ve enerji verir. Bölüm, kendini düşünmekle başkasına fayda sağlamak arasında bir denge kurar. İnsan önce kendi yarasını sarar, sınırlarını korur ve gücünü yerinde kullanır. Sonra çevresinde hoş bir sada bırakabilir. Beyhan Budak kendine iyi davran güzel insan kitabını, soyut öğütlerden çok yaşanabilir kılan da budur. Değişimi, insanın bugün atabileceği küçük ve dürüst adıma indirir. Sonuç olarak, kendine iyi davran güzel insan, yaraları inkar etmeden daha sağlam yaşamanın yollarını gösterdiği için okunmaya değer. Öz şefkati gevşeklikten, kabullenmeyi boyun eğmekten, sınır koymayı bencillikten ayırır. Okur, düşüncelerini, ilişkilerini ve alışkanlıklarını incelemek için yeni bir bakış kazanır. Büyük vaatler sunmaz, küçük, sürdürülebilir adımlara çağırır. En zor günlerde bile kendi tarafında durabileceğini hatırlatır. Kendine iyi davran. Çünkü ömür boyu taşıdığın asıl ev sensin.